Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 İsven 1399, Hicri Gamer'i 19 Recep 1442 ve Miladi Takvim'le 3 Mart 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, din ile ilgili sorular ve cevaplar, Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmayı korumanın tek yolunun Amerika'nın yaptırımlarına son vermesi olduğunu söyledi. İngiltere nükleer anlaşma konusundaki iddialarını tekrarladı. Türkiye Saadet Partisi lideri İran'ın nükleer bilgisine övgüde bulundu. Katar ve Türkiye arasında yeni anlaşma imzalandı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Milli Güvenlik Konseyi kararına karşı çıktı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde kapsamlı ortak eylem planı COEP'in 2231 nolu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile onaylanan belli taraflara sahip uluslararası çoklu bir anlaşma olduğunu, yeniden müzakere edilemediğini ve onu korumanın tek yolunun Amerikan ambargolarının kaldırılması olduğunu söyledi. COEP'in canlanması için fırsatların kaçmasının şartları zorlaştırabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın aşamalı olarak taahhütlerini azaltması, Amerika'nın COEP'ten çıkması ve 3 Avrupa ülkesinin COEP taahhütlerine bağlı olmamasından kaynaklıdır ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi sonrası anında geri dönülebilir dedi. İran'ın NPT ek protokolü uygulamayı bırakmasının İslami Şura Meclisi kanunu çerçevesinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini devam ettiğini ve İran'ın hiçbir zaman COEP'i terk etmediğini söyledi. Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönetim kurulundaki yapıcı olmayan tutumun yeni sorunlar yaratabileceğini ve mevcut durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirebileceğini söyledi. Paris'in önemli bir aktör olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran-Paris ilişkileri kalıcı bir bakış açısı ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde ikili bölgesel ve uluslararası işbirliği için gelişebilir dedi. Amerika'nın İran aleyhindeki ambargolarının İran'ın bu hastalıkla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Ruhani, beklentilerinin Avrupa Birliği, özellikle Fransa'nın buna karşı çıkması olduğunu belirtti. Macron da görüşmede COAP'in uluslararası camia için bir gereklilik olduğunu belirterek tüm tarafların COAP'e dönmesi için görüşmelerin gerekli olduğunu belirtti. İlk adımlar için iki tarafın eyleme geçmesine vurgu yapan Macron, Avrupa'nın COAP'in canlanması için gelecek haftalarda daha çok çaba harcamaya hazır olduğunu söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı İran aleyhindeki asılsız suçlamaları ve iddialarını tekrarladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi saldırgan koalisyonunun Yemen'e karşı 6 yıldır sürdürdüğü saldırılardan bahsetmeksizin Yemen direniş güçlerinin iki komutana yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamasında İran'ın Yemen'de gerginliği tırmandırdığını ileri sürdü. Blinken, İslam Cumhuriyeti'ni kuşatma altındaki Yemen'e silah göndermekle suçlayarak Yemenlilerin Suudi Arabistan'ın altyapısını tehdit eden saldırıları gerçekleştirme için İran silahları, istihbaratı, eğitimi ve desteğini kullandıklarını ileri sürdü. Son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer müttefiklerle birlikte Amerika, İran'ı Yemen'e silah göndermekle suçlamak için yoğun çaba sarf etti. Bu temelsiz iddialar Suudi saldırgan koalisyonunun Yemen ordusunun güçlerine ve halk komitelerine karşı yenilgilerini örtbas etmek için yapılıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı Salı günü Washington'un Yemen halkına ve hükümetine yönelik düşmanca eylemlerinin ardından Yemenli direniş güçlerinin iki komutanına yaptırım uyguladı. Amerika, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı saldırı koalisyonunun en büyük destekçisidir. Yemen Silahlı Kuvvetleri ve halk komiteleri defalarca masum Yemenlilerin katliamında Suudi saldırganlığında Amerika'nın suç ortaklarına ilişkin belgeler yayınladılar.
İngiliz Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını iddia ederek İran'a nükleer anlaşma kapsamındaki telafi edici tedbirleri hakkındaki iddialarını yeniledi. İRNA'ya göre İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Salı günü Avrupalıların nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmemesine temas etmeksizin, nükleer anlaşmayla ilgili İran'ın sistematik uyumsuzluğunun uluslararası toplum ve nükleer anlaşma tarafları için endişe kaynağı olduğunu iddia etti. Dominic Raab, İran'ın Birleşmiş Milletler nükleer anlaşmaya geri dönme ya da artan diplomatik ve ekonomik izolasyon gibi açık seçeneklerinden birini seçmesi gerektiğini ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı yasa dışı olarak çekilmesine ardından İran, anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerine uyması şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı ancak Avrupalılar pratikte başarılı olamadı. İran İslami Şura Meclisi ayrıca hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sınırlandırmaya ve yaptırmaya devam ederse, Amerikan yaptırımları altındaki yükümlülüklerini azaltmak için ek adımlar atmaya mecbur etme yönünde yaptırımları kaldıran bir yasa çıkardı.
Amerikan Düşünce Endüstrisi Brookings, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım ağının mimarlarından Richard Nephew'nun Barack Obama yönetiminde Washington'un İran özel temsilci yardımcısı olarak seçildiğini hatırlattı. Söz konusu düşünce kuruluşu, Amerikan hükümetinin İran özel temsilcisi Robert Malley'in yardımcısı olarak Richard Nephew'nun seçildiğini duyurdu. Nephew, Yaptırımlar Sanatı kitabının yazarı ve Viyana'daki İran'la nükleer anlaşma müzakere heyetinin asıl üyelerindendi. Ondan önce de 10 yıl Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ndeki sorumlusuydu ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yaptırım siyasetleri koordine başkan vekili olarak görev yaptı. Nephew, Yaptırımlar Sanatı, Sahadan Bir Bakış adlı kitabında yaptırımların etkisi ve başarısını arttırmak amacıyla İran'a karşı yaptırımların tasarlanmasındaki entelektüel ve pratik çerçevesini anlatıyor. Daha önce Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılmasını eleştiren Amerikan Başkanı Biden, İran'da uranyum zenginleştirmesi durduruluncaya kadar yaptırımları kaldırmayacağını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise pazar gecesi yaptığı açıklamada Amerika'nın tutumuna ve davranışında herhangi bir değişiklik olmadı. Biden yönetimi Trump'ın başarısız olan azami baskı siyasetinden vazgeçmedi, dedim.
Türkiye Saadet Partisi lideri İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer teknolojisine övgüde bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İran nükleer teknolojide caydırıcılık yolunda önemli bir adım attı ve nükleer teknolojide bağımsız olmak isteyen tek İslam ülkesidir dedi. Karamollaoğlu, batılı ülkeler yabancı ülkeleri kendi hakimiyetleri altında tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden İran'ın nükleer teknolojiye erişimine karşılar dedi. Saadet Partisi lideri nükleer enerjinin satın alınmasını Türkiye'nin son yıllardaki politikalarından biri olarak nitelendirirken her zaman Batı'nın muhalefetiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. İmam Hümeyni'nin dünya mazlumlarını desteklemedeki rolüne de değinen Karamollaoğlu, onun diğer İslam ülkelerine emperyalizm ve siyonizm planlarına karşı birleşmeye çağırdığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen Savaşı'nın son bulması konusunu ele aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in Yemen Savaşı'na son vermek, adaletli barışı sağlanması ve Yemen'de siyasi görüşmelerin başlaması için yapılanları anlatırken, İran'ın Yemen'de barışın sağlanması için yardımlarının devamını istedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif de, İran'ın Birleşmiş Milletler çabalarına İran desteğinin devam ettiğini belirterek Yemen'de adaletli barışın sağlanması, savaşın son bulması, muhasaranın sona ermesi ve insani yardımların verilmesine vurgu yaptı. Zarif, Yemenli taraflar arasında görüşmelerin yapılması ve kapsayıcı bir hükümetin oluşması için Yemen'de bir an önce sebat ve istikrarın sağlanmasına şahit olunmasını temenni etti. Bölgedeki etkili ülkelerden olan İran İslam Cumhuriyeti, Yemen'deki krize dahil olmak üzere Batı Asya'daki krizleri her zaman siyasi yollarla çözmeye çalıştı.
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Soren Hazretleri, İran ve Suriye Teknolojik İşbirliği'ne vurgu yaptı. İran, Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumu'nun açılışı için Suriye'de bulunan Settari, Suriye Sanayi Bakanı Ziya Sebbah ile yaptığı görüşmede son 7 yılda İran'ın bilim temelli ekonominin gelişmesinin gündeme alındığını belirtti. Settari, İran'ın teknolojik ve inovasyon alanında gelişmelerine değinerek bunların sonuçlarının korona ve ambargo döneminde görüldüğünü söyledi. Sebbah da İran'ın teknolojilerinin ülkesinde kullanılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek ülkesinin gelecekte İran'ın başarılarından yararlanmayı temenni etti. Settari ayrıca Suriye'de açılışı yapılan İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumu'nun açılışında yaptığı konuşmada İran'ın dünyanın en büyük hidrokarbon madenleriyle tanındığını fakat son 6 yılda İran'da yeni ekonomik olaylar ve yeni uzman insan kapasitesinin şekillendiğini söyledi.
Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Başkanı, ortak bir İran-Suriye Bankası kurulması gerektiğini vurguladı. Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Başkanı Fahd Derviş, Suriye ile İşbirliği Fırsatları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran ile Suriye arasında ortak bir standartizasyon komisyonu, ortak bir banka kurulmalı, gümrük tarifleri de %0 olmalı dedi. Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Başkanı konuşmasında ayrıca şöyle dedi. İki ülke arasında holding şirketleri, İran ve Suriye Ortak Bankası ve elektronik ödeme sistemleriyle ticari borsalar kurmayı da planlamalıyız.
İran İslam Devrimi Muhafızları, Kudüs Karargah Halkla İlişkileri, terör örgütü unsurlarının Serban'da devrim muhafızları aracına düzenledikleri saldırıyla ilgili bildiri yayınladı. Kudüs Gücü Halkla İlişkilerin bildirisine göre bugün terör örgütü unsurları Serevan şehrinin arkasındaki BM bölgesinde İran devrim muhafızlarına bağlı mühendislik güçlerine korkakça saldırı düzenlediler. Söz konusu güçlerin köylülere hizmet amaçlı yol yapımıyla meşgul oldukları bildirildi. Bu terörist saldırıda mühendislik personelinden bir kişi yaralandı. Bir diğeri de kayıptı. Bildiride böylesi korkakça ve alçak saldırıların bölge halkına hizmetlerin devam etmesine engel olmayacağı kaydedildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve Türkiye-Amerika ilişkilerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İbrahim Kalın, sorunları çözecek siyasi sermaye var derken S-400'ler için bir Girit formülünün söz konusu olmadığını aktardı. Kalın, Türkiye'nin Amerika'nın Suriye'de YPG ile ilişkisini kesmesi halinde S-400 tavrını değiştirme sinyali verdiği iddialarına cevap verdi. kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak biz S-400 meselesinde kararımızı bir günde vermedik. Bu bir sürecin sonucunda ortaya çıkmış bir karardır ifadelerini kullandı. Biz S-400'lerin NATO savunma sistemi açısından yahut F-35'ler açısından bir tehdit teşkil etmediğini ve orada Amerikan tarafının dile getirdiği güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz diyen Kalın bir teklif yaptık. Bu teklifimiz yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Bu mümkün dedi.
Katar Savunma Bakanlığı Ortak Askeri Yüksek Komite'nin 3 gün süren 3. toplantısının sonunda Türkiye ile yeni işbirliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim Bin Şahin El Ganim, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Baybars Aygün'ün yanı sıra her iki ülkeden bazı üst düzey subayların katılımıyla düzenlenen Ortak Askeri Yüksek Komite toplantısının sona erdiği belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk güçlerini işgalci ve Suriye'nin kuzeyindeki altyapıyı yok etme siyaseti izlemekle suçladı. SANA haber ajansı dün yaptığı açıklamada Türk kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Sirikanye ve Telapya halkını yerlerinden kaçırmak, bölgede demografik yapıyı değiştirmek için onlara saldırdığını, mallarını çaldığını, ayrıca onların yerine terörist aileleri yerleştirmekle suçladı. SANA Haber Ajansı ayrıca Türkiye bağlantılı teröristlerin Rasulayn kentinde de telefon kablolarını çaldıklarını söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 135.291 COVID-19 testi yapıldı. 11.837 kişinin testi pozitif çıktı. 68 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 7.892 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.586.073'e yükseldi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi yine imzalamadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi ikinci kez geri gönderdi. Cumhurbaşkanı'nın yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararla oluşan siyasi krizin çözülmesi gerektiği bildirildi. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanlar Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atmışlar. Paşinyan'a muhtara vermişlerdi.
Almanya'daki sınır tanımayan gazeteciler örgütü Washington Post yazarı Cemal Khashoggi cinayetinden ve Suudi Arabistan'da 34 gazetecinin tutuklu bulunmasından sorumlu tutulan Prens Muhammed Bin Salman hakkında suç duyurusunda bulundu. Eğer ceza soruşturması açılırsa Suudi Arabistan'daki insanlık suçları açısından alanında bir ilk yaşanmış olacak ve Prens Salman hakkında tutuklama kararı çıkartılabilecek.
Ve son haberimiz, Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nin Navalny'in zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili olarak 7 Rus yetkiliyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Yemen gelişmeleri hususundaki bakışı etrafında. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Bürosu daimi temsilcisi İsmail Bekai Hamene şöyle bir açıklamada bulundu. Savaşı körüklemek isteyen savaş talepler, sırf suçsuz insanların katliamıyla sonuçlanan silah satışlarını durdurmayı taahhüt etmediler. İranlı yetkili Hamene, pazartesi günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısındaki konuşmasında bazı ülkelerin Yemen krizine mali yardımda bulunmalarına değinmiş, bunun yaşanan insani felaketleri örtbas etmek için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve birkaç ülkeyle beraber Mart 2015'ten beri Yemen'e askeri saldırı düzenlemiş ve bu ülkeyi karadan, denizden ve havadan kuşatmıştır. Suudi Arabistan bunu yaparak aslında büyük bir hata yaptı. Bu stratejik plan hatasıyla Arabistan Yemen bataklığına sürüklendi. Şimdi de Yemen'e sulta kurmanın Suudi Arabistan için ne tür bir önem arz ettiği sorusunun cevabını aramak lazım. Bu sorunun cevabını Yemen'in bölgedeki jeoekonomik ve jeostratejik konumunda aranması gerekir. Bu ülke stratejik açıdan çok önemli iki deniz arasında yer almaktadır. Stratejik Bab-ül-Mendeb Boğazı da kuzeybatı ve kuzeydoğu istikametinde Yemen'le sınırlandırılmıştır. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında yer almakta bu ülkeyi doğu ve batı arasında en kısa koridora dönüştürmüştür. Bu araziyi stratejik yapan diğer faktörler de tabii ki söz konusudur. Afrika boynuzuna yakınlığı bu ülkeyi önemli kılan bir başka etken. Stratejik açıdan önemli olan Berim Adası, Yemen'e Kızıldeniz'i kontrol etme imkanı sağlayan önemli bir konuma sahiptir. Kızıldeniz ve Arap Denizi'nde uzun kıyı şeridine sahip olması ve dolayısıyla Aden, Hadid ve Faha gibi önemli limanların varlığı Yemen için stratejik önem kazandırmıştır. Bununla birlikte Yemen'de sulta kurma hayali Suudi Arabistan için o kadar büyük bir zorluk haline geldi ki Amerika'nın büyük desteğine rağmen Riyad'ın Yemen'e karşı hegemonik hedeflerine ulaşmada başarısızlığı kesinleşti. Batı Asya meseleleri analisti Ali Rıza Ekberi şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Amerika'nın en büyük sorunu her stratejisinde muğlaklıklar yaşamasıdır. Giriştiği her stratejik olayda masrafları ve tehlikeleri kestiremiyor. Bu nedenle hem Amerika hem de Arabistan'ın daha dikkatli olması gerekiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in pazartesi günkü sözleri dolaylı olarak buna işaret ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Yemen'deki Balıkçılar Konferansı'ndaki konuşmasında Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya istekli olduğunu iddia etti ve Husileri sınır saldırılarını ve Marib saldırılarını durdurmaya ve barış görüşmelerine devam etmeye çağırdı. Bu açıklama gerçekleştiği sırada ise Sana hükümeti Riyad'a Marib'in batı ve kuzey cephelerinde çatışmalar yoğunlaştıkça ve Yemen ordusu ve halk komiteleri Safir petrol sahalarına yaklaştıkça Suudi veya Emirlik savaş uçaklarının veya koalisyon destekçilerinin saldırılar gerçekleştirmesi halinde bu kez de Suudi petrol devi Aramco'ya saldıracağı hususunda uyardı. Yemenli siyasi uzman Mucib Şamsan şöyle diyor. En önemli mesele Suudi rejimine Mari petrol yapılarına saldırmayı düşünmemesi için gönderilen uyarı mesajıdır. Yani Safir petrol sahaları Suudi veya müttefik savaşçıların saldırılarının hedefi olursa Riyad'a vardıklarında Sana kuvvetleri de Suudi petrol tesislerini İHA'lar ve füzelerle büyük çaplı bir operasyonla bombalayacak. Yemen'deki gelişmelerden önce bölgesel güçler kriz zamanlarında bölgenin jeopolitikliğindeki stratejik sultasına dayanarak diğer ülkelere dayatmalar yapılabileceğini biliyordu. Ancak Yemen Savaşı bölgede bilinen güçlerin sultasının direniş güçlerinin asimetrik jeopolitik gücünden güçlü bir şekilde etkilendiğini ve bölgedeki askeri denklemlerin değiştiğini gösterdi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'dan Afganistan'da milyarlarca doların heder olmasına itiraf etrafında. Amerika 11 Eylül saldırısının ardından terörizm ile mücadele ve Taliban Afganistan'da El-Kaide ile işbirliği ve suç ortağı olması bahanesiyle bu ülkeye saldırdı. Washington, Afganistan saldırısından geçen 20 yıl içerisinde Afganistan'a yeniden yapılması için milyarlarca dolar harcadığını iddia ediyor. Ancak şimdi de bu paranın büyük bir kısmının heder olduğu ve boşuna harcandığı ortaya çıktı. Afganistan'ın yeniden yapılması özel baş denetçisi unvanı ile tanınan Amerikan hükümetinin Afganistan'ın yeniden yapılması sürecindeki gözlemcisinin pazartesi günü yayımladığı raporuna göre Amerika Afganistan'da binaların yapımında ve arabaların kullanımında milyarlarca doları kaybetmiştir. Bu bağlamda bu binalar ve araçlar ya imha olmuş ya terk edilmiştir. Bu raporda Amerika'nın Afganistan'da harcadığı 7 milyar 800 milyon doları incelenmiş ve sırf 343 milyon 200 bin dolar değerindeki binalar ve araçların iyi bir şekilde korunabileceği vurgulanmıştır. Amerika'nın yeniden yapma denetçisi John Sopko bu raporda şu ifadeleri yer verdi. Birçok kullanılmamış sermayeye dayalı noktaların ve araçların bozulması, yok olması veya terk edilmesi bu projeleri finanse eden mali ajansların kaygılanmasının asıl nedeni olmalıdır. Sopko, geçen yıllardaki raporlarında Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, Amerikan Dışişleri Bakanlığı gibi Amerika devlet kurum ve kuruluşları ayrıca NATO'nun Afganistan'da özellikle de sözde Amerika'nın Afgan askerleriyle ilgili projeleri kapsamındaki milyonlarca doların çarçur edildiğini ve bu bağlamda zimmete geçirme olaylarının bol olduğuna vurgu yaptı. Sopko, Pentagon ve Amerika Uluslararası Kalkınma İdaresi'ni Afganistan'ın yeniden yapımında uzun vadeli olarak plansızlıkla suçladı. Sopko'nun belirttiğine göre çoğu projelerde niteliksel standartlara bile uyulmamıştır. Tabii Amerika 2001 yılında terörizm ile mücadele ve Afganistan'da barışın tesisi bahanesiyle bu ülkeye saldırdı. Ardından da NATO güçlerini kendisiyle beraber geniş çaplı bir şekilde bu ülkeye yerleştirdi. Ancak o dönemden günümüze dek Afganistan'da güvensizlik, terörizm ve uyuşturucu madde üretimi ve ekimi kat kat artmış bulunuyor. Aynı zamanda Afganistan'da görülen geniş çaplı mali ve idari yolsuzluklar hem de birçok yapısal düzensizlik Amerika'nın bu savaş dediği ülkeyi ayırdığı sözde milyarlarca doların yok olmasına yol açmıştır. Kuşkusuz bu yüklü miktardaki paralar savaş ve büyük yıkımların enkazının altında kalan Afganistan halkının hayat seviyesinin iyileşmesinde etkili olabilirdi. Afganistan'daki mali ve idari yolsuzluklarda aslında yabancı ve sivil toplum kuruluş şeklinde kurumlar büyük rol oynamıştır. Gerçekte Amerika ve ortaklarının Afganistan'daki varlığının devam etmesi, şiddetin artması, yağma ve talanın şiddetlenmesinden başka bir getirisi olmamıştır. Amerika'nın Afganistan'ı yeniden yapılanması için ayırdığı bütçede bu durumları körüklemiştir. Aynı zamanda Donald Trump döneminde Amerika'nın Doha'da Taliban ile Şubat 2020'de imzaladığı anlaşma ve bu anlaşmaya göre Amerikan güçlerinin bu ülkeden çıkması doğrultusundaki mutabakata rağmen mevcut Amerikan hükümeti bu anlaşmayı Taliban'ın saldırılarının devam etmesi bahanesiyle gözden geçirmek istemesi durumu kritik bir aşamaya taşımıştır. Afganistan Batı Alimleri Konseyi Başkanı Hodana Salih bu hususta şöyle diyor. Yabancılar hiçbir zaman Afganistan çıkarları doğrultusunda hareket etmemiş. Zaten ülkede barışın olmasını istemiyorlar. Amerikalılar da Afganistan barış sürecinde sadakatli davranmamışlar. Onlardan barışı beklemememiz gerekir. Hali hazırda 2500 kadar Amerikan askeri Afganistan'da bulunmaktadır. Joe Biden hükümetinin yaklaşımından yola çıkarak Amerikan güçlerinin Taliban ile anlaştığı şekilde Afganistan'dan çekilmeyeceği, aksine sayılarının artacağı söylenebilir. Böylece suçsuz Afganlar da yine çatışmaların şiddetlenmesine kurban gidecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 13 İsven 1399, Hicri Kameri 19 Recep 1442 ve Miladi 3 Mart 2021 Çarşamba. ...1433 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 9 yılında Müslümanlarla Roma ordusu arasında Tebuk gazvesi vuku buldu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin son savaşı olan Tebuk gazvesinin vuku bulmasının sebebi, Şam ticari kafilesinin İslam peygamberine Roma ordusunun askeri teçhizatla Medine'ye gittiğini haber vermesiydi. Bu yüzden de İslam peygamberi Müslümanların savaşa hazır olmaları emrini verdi. İslam ordusu 30 bin askerle savaş bölgesine girdi. Ancak orada Roma askerleri bulunuyordu. Tebuk seferi Müslümanların ihtişamı ve küfür ordusuna karşı fedakarlığa hazır olduğunu gözler önüne serdi. ...165 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 İsven 1235'te günümüzde Afganistan olarak bilinen ülkenin kuzeybatısındaki Herat kenti İran topraklarından ayrıldı. Bu kent ve etrafındaki bölgeler geçmişten beri İran topraklarından bir parçası sayılırdı. İngilizlerin Hint Yarımadası'ndaki varlığı ve burada nüfuzunun artması ile birlikte İngilizler Herat'ın İran'dan ayrılması için bir takım girişimlerde bulundu ve bu arada Kabil ve Kandahar hükümdarı Herat'ı ele geçirdi. Kendi siyasetlerinden hezimete uğradığını da fark eden sömürgeci İngiliz devleti kendi güçlerini İran'ın güneyine gönderdi ve halkın direnişine rağmen birkaç kenti de işgal etti. Fransa iki taraf arasında arabuluculuk yaptı ve İngilizlerle çatışma gücüne sahip olmadığını gören İran devleti Paris Paktı uyarınca Herat'tan geri çekilmek zorunda kaldı ve bu kent ve etrafındaki bölgeler resmen İran'dan ayrıldı. ...968 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 474 tarihinde Hicri 5. yüzyılın fakihlerinden Ebu'l-Velid Süleyman bin Halef Maliki günümüz İspanya'da bulunan Endülüs'te vefat etti. Hafız ve Kur'an-ı Kerim müfessiri, edip ve şairlik dallarında üstün özelliklere sahip olan Ebu'l-Velid Süleyman bin Halef Maliki, ilk başta Endülüs ardından Mekke ve Bağdat kentlerinde fıkıh ve İslam peygamberinin hadislerini yayınladı. Kur'an-ı Kerim tefsir kitapları ve risaleleri El-Nase ve Mensu ve El-Şira adlı kitaplar Ebu'l-Velid Süleyman bin Halef Maliki tarafından kaleme alınmıştır. ...207 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 1235'te Hintli Müslüman alim Seyyid Deldar Ali Nakavi 69 yaşında vefat etti. ...59 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Recep 1383'te ünlü alim Ayetullah Şeyh Muhammed Halisi Bağdat kentinde vefat etti. Bilimsel alanlarda yüksek mevkilere ulaşan Halisi, sömürgeci devletlerin İslam ülkelerindeki müdahaleci girişimlerine karşı yoğun mücadelelerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar, kaynak için Ulaştırma Bakanlığı'na da borç üstlenim anlaşması yetkisi veriyor.
Star.
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ben de abimi HDP'den istiyorum.
Milli Gazete.
AKP'li Ünal'ın yerli ve millilik videosu Bahçeli'yi yerden yere vurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 1 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde "Kaybedenlerin hikayesi hep böyle yazılıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin 2002'den 2021'e uzanan yolculuğunda yaşanan sayısız başarı hikayelerini şimdilerde nasıl bir seyir izlediğini ve hangi sona doğru yaklaşmakta olduğunu anlamak için çok özel bilgilere sahip olmak gerekmiyor. Zira her şey o kadar göz önünde cereyan ediyor ki doğal olarak yaşananlar karşısında herkes "Allah encamımızı hayır eylesin" cümlesini kendiliğinden söyleme gereği duyuyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir kere makuliyet kaybedilmeye görsün, iktidarları bağlaması gereken hukuk hükmünü icra edemez. En temel vicdani duygular kimse için bir anlam ifade etmez hale gelir. Güçlülerin sesinden başka bütün sesler duyulmaz olur çünkü etraf sadece onların devasa gövdeleriyle kaplanmış durumdadır. Tıpkı güçlü bir dev karşısında balıkların suyun derinliklerine, kuşların göğün maviliklerine ve tabiattaki bütün varlıkların indirine saklanmaları gibi herkes bu güç karşısında siner ve kimsenin sesi çıkmaz olur. Evet, onlar güçlüdür, her şeye, herkese hükmetmeye muktedirler. Ama yeryüzünde hiçbir şeyin ömrü sonsuz değildir. Şimdi Cumhur İttifakı da sınırsız bir güce sahip ama aynı zamanda en zayıf dönemlerini yaşıyorlar. Büyük toplum kesimlerinin etraflarından hızla uzaklaştığını gördükçe de müthiş bir telaş içindeler. Her ne kadar bir özgüven patlaması yaşıyor gibi görünseler de bu özgüven mezarlıktan geçerken ıslık çalmak gibi bir şey olsa gerek. Huysuz ve huzursuz bir hal içindeler çünkü yola çıkarken hedef olarak koydukları bütün demokratik değerleri yerle bir ediyorlar. Ben ne dersem o olur anlayışını bir yönetim tarzı olarak kabul ettikleri için devletin yargı ve güvenlik güçleri marifetiyle uygulamaya soktukları otoriter uygulamaların millete verdikleri en değerli hizmet olduğunu sanıyorlar. Maalesef AK Parti iktidarı adaleti ve hakkaniyeti sadece kendi taraftarları için bir hakmış gibi görmeye, milletle inatlaşmayı bir fazilet olarak algılamaya başladığı günden bu yana daha önce savunduğu bütün değerleri reddederek yeni bir hikaye yazıyor. Aslında iktidar partisi için 2018 yerel seçimleri dramatik bir kırılma noktasıydı. Eğer sandıkta yapılan ikazı değerlendirebilseydi belki yeni bir hikaye yazma fırsatı yakalayabilirdi. Ama o bildiği yoldan şaşmadı ve yönetilemeyen bir Türkiye ile övünmeye devam etti. Siyasi tarihimizde yaşanan örnekler göstermiştir ki iktidarların eli ayağına dolaşmaya başladığında telaşla ürettikleri yeni formüller her zaman kendileri için hezimetle sonuçlanmıştır. Hatırlayalım, Cumhur İttifakı'nın neredeyse çağın en büyük icadı olarak üretip hayata geçirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonunda en çok kendilerini mutsuz eden bir rejime dönüşmüş durumda. Şimdi iktidar kendisi için adeta ayak bağı haline gelmiş bulunan bu rejimin 50+1 engelini aşabilmek için siyasi ahlak kurallarını hiçe sayarak muhalefetteki demokrasi ittifakına göz dikmiş bulunuyor. kağıt üzerinde yapılan bu tür iktidar denklemlerinin hiçbir işe yaramayacağını bile bile kimi partileri bacadan girerek, kimi partilerin içine fitne sokarak sonuç almaya çalışıyor.
Mehmet Kara 1 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Kongre sürprizi olur mu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu ay içinde Cumhur İttifakı partilerinden önce MHP ardından da AK Parti'de olağan kongreleri yapılacak. 18 Mart'ta kongresini yapacak MHP'de Bahçeli, eğer uygun bulursanız davaya hizmetimin devamını arzular iseniz, 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar diyerek adaylığını açıklarken sürpriz beklenmiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AKP kongresinde sürpriz bekleyenler ise çoğunlukta. Sosyal medya üzerinden Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha görülmeyen, geçtiğimiz hafta içinde avukatı tarafından evinde ailesiyle birlikte olduğunu söyleyen Berat Albayrak'ın doğum gününde kayınpederi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye yaptığı büyük hizmetlerinden bahsedilmesiyle yeniden gündeme geldi. AKP kongresine haftalar kala Berat Albayrak'ın tekrar gündeme gelmesi, sosyal medya üzerinden Berat Albayrak yanındayız paylaşımları yapılması, AKP genel başkanı mı oluyor yani kabineye tekrar mı giriyor sorularını beraberinde getirdi. Buna karşılık Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun da AKP genel başkanlığına seçilebileceği de konuşulmaya başlandı. 2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok büyük şehri kaybeden AKP'de uzun süredir güçlü bir değişim beklentisi olduğu biliniyor. Erdoğan seçimlerden sonra seçmenin değişim mesajını aldıklarını ve gereğini yapacaklarını açıklamış, ancak bu tarihe kadar alınan mesajın gereği yapılmamış. Kongre fırsat bilinerek hem kabine hem de parti yönetiminde önemli değişiklikler olabileceği de konuşuluyor. Bakalım İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında il başkanını değiştiren AKP'de partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun en az yarısı değişecek mi? Bu durum pek sürpriz olmaz. Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en çok eleştirilen yönlerinden birisinin Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması konusunda Erdoğan AKP genel başkanlığını bırakıp bir sürpriz yapacak mı? Bütün bunlar konuşulurken Erdoğan'ın yola çıkarken yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var sözlerinin bazı şeylerin dışa vurumunun olup olmadığı da görülmüş olacak. Dışarıdan seyredip görelim.
Remzi Özdemir, 1 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde Çıldırtan Fiz Bankacılığı başlıklı yazısına yer veriyor. Mehmet A. 10 yıl önce emekli olmuş bir polis memuru. Emekli olmadan 5 yıl önce maaşlarını Türkiye'nin en büyük ailelerinden birine ait bankadan almıştı. Aradan geçmiş tam 15 yıl ve bu yerli sermayeli banka emekli memurun adeta psikolojisini bozmuş durumda. Bir insan bir bankadan kaç kez aranır ya da hangi saatlerde aranabilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu bankada ne zaman ne de sayı birimi kalmış. Son bir ay içerisinde tam 8 kez aranmış. Bazen hastanede, bazen cenazede, bazen ise yemekte. hastalığı nedeniyle yatarken bile bankadan aranmış. Bankaların telefon numaraları ya 0850 veya 444'lü olduğundan onları açmıyor. Ama normal numaradan arandığı için mecbur kalıp açıyor. Borç batağındaki vatandaşa kredi teklif ediyorlar. Kredi kartını ödeyemeyen kişiye kredi kartı. Borcunu ödeyemediği faturalar için otomatik ödeme talimatı istiyorlar. Tam bir akıl tutulması. Bu bankanın son 2 yıldır uyguladığı bir program. Banka bu program için milyonlarca dolar ödemiş. Adı fiz, açılımı nedir bilemiyorum. Ancak bilinen bir şey var ki aranan da arayan da çıldırmış durumda. Banka her personeline fiz hedefi veriyor. Günde en az 50 kişi arayacak. 50 kişiyi taciz anlamında. Bir de belirli süre konuşmak zorunda, 30-50 saniye konuşmadan kapatırsan sayılmıyor, sil yeni baştan. Bunun için bankacı teklifiyle ilgilenmeyen müşteriyi ne yapıp yapıp konuşturmak zorunda. Ne yapsın gariban banka çalışanı, hedefi var. Buradan BDDK'ya sesleniyorum. Bu da mı suç değil? Vatandaşı telefonla taciz etme programı da mı suç değil? Böyle bir saçmalık olur mu? Vatandaş yıllar önce telefon aramalarına mecburen izin veriyor ama bu demek değil ki sen yıllar sonra o insanı personele verdiğin zorunlu hedef ile aratıyorsun. Aynı bankanın personeli anlatıyor. Artık psikolojimiz bozulmuş durumda. Bir yandan diğer hedefleri tutturmaya çalışırken bir yandan da fiz hedefini, yani müşteri tacizini yapmak zorundayız. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları isimli yeni programımızda huzurlarınızdayız. Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız.
Şimdi hep birlikte programımızın 35. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde üzerinde birçok şüpheden söz edilen ve kadınlarla ilgili olan kadınların mirası meselesiyle ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz. Kadınların miras meselesi Nisa suresinin 11. ayetinde yer alıyor. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder.
Kadınların miras hakkı derin mazisi olan bir konudur. Eski çağlarda kadınlara mirastan hiçbir pay verilmezdi. Ya da verilse ona küçük bir çocuk gibi davranılırdı ve hiçbir hukuki, kişilik veya bağımsızlık tanınmazdı. Yine bazı eski toplumlarda kıza mirastan pay verilmesine rağmen çocuklarına verilmezdi. Oysa erkeklerin hem kendileri ve hem çocukları mirastan pay alırdı
ve bir başka ifadeyle büyük babaların mirasından payları vardı. Bazı toplumlarda da kadına erkek gibi miras payı verilirdi. Fakat bu pay kat'i değildi ve ancak ölmek üzere olan baba kızına mirastan pay verilmesini isterse vasiyette bulunurdu.
Ancak İslam dini zuhur ettikten sonra kadına konum ve değer kazandırdı ve mirastan pay almasını vacip ve zaruri kıldı. İslam dini kadın haklarının tüm boyutlarını göz önünde bulundurdu ve miras meselesini de tanıdı. Fransız filozof ve tarihçi Gustave Le Bon şu itirafta bulunuyor. İslam dini kadınların miras hakkını tanıyan ilk evrensel nizamdır. Gerçi bazı toplumlarda kadınlar hatta bir mal gibi miras olarak değerlendiriliyordu. Ancak İslam dini kadınların mal olmadığını ve başkalarına miras olarak bırakılmayacağını, bilakis mirastan payı olduğunu belirterek bunun şartlarına da açıklık getirdi.
Nisa suresinin ilk ayetlerinde miras meselesi ve nasıl paylaşılacağı ve bu süreçte kız ve erkek evlatların payı, kız veya erkek kardeş, anne, baba, karı koca payları detaylı olarak belirlenmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 7. ayetinde kadın ve erkeğin miras payı hakkında şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
أَنَّ بَابَانَن وَيَقِنْلَرِن بِرَاكْتِكْلَرِنْدَان Erkeklere bir pay vardır. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır.
Yine ilginçtir ki Kur'an-ı Kerim kadınların mirastan payını mafruz yani önceden belirlenen pay olarak ilan ediyor. Ayetin sonunda Allah-u Teala kendisini bilgi ve hakim olarak tanıtarak şöyle buyurmakta. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Bunun anlamı şu ki siz kullar ilahi adalet merkezinde kadın ve erkek arasındaki farklılığın sırrına anlayabilecek ilim ve hikmetten yoksunsunuz. Fakat Allah bu ilme ve hikmete sahiptir. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala kadın ve erkeğin şartlarının bilincinde hareket ederek bu kanunları belirlemiştir.
Nisa suresinin 11. ayeti miras payını belirlerken 3 durumdan söz ederek şöyle buyurmakta. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuş ise anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır. Paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
erkeklerin mirastan payının daha fazla olması onların kadınlara nazaran daha değerli veya daha saygın oldukları için değil, sadece maslahat gereği ve aile ocağında konumu ve sorumlulukları gereğidir. İslam dinine göre erkek kadınla ortak yaşamında onun ve ailesinin geçimini temin etmekten sorumludur. Gerçekte İslam dininde miras meselesi erkeğin mali yükümlülüğü temelinde ele alınmış ve ona göre kuralları belirlenmiştir.
İslam dinine göre kadın kocasının izniyle evin dışında çalışsa ve gelir sahibi olsa bile ortak yaşamlarının giderlerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. İslam dini hatta kadınların ev işleri için bile bazı hakları belirlemiştir. Nitekim kadın çocuklarını emzirme, bakma, ev işlerini yapma ve benzer durumlar için kocasından ücret talep edebilir. Üstelik evin hiçbir türlü masrafını da karşılamak zorunda değildir. Oysa erkek tüm bu giderleri üstlendiği için daha fazla sermayeye sahip olması doğaldır ve bu yüzden mirastan daha fazla pay alması ve evin giderlerini karşılaması da en mantıklı olan durumdur.
İslam dini mihr ve nafaka gibi durumları evlilik temellerini güçlendirme ve ailevi yaşama huzuru temin etme ve karı koca arasında birlik ve birlikteliği yaratma bakımından gerekli görmüştür. Nafaka ödemek ve evin giderlerini karşılamak erkeğin ortak yaşamda önemli sorumluluğudur ve bunun bir bölümü kadının ve bir bölümü evin giderlerini karşılamak içindir. Allah-u Teala Nisa suresinin 34. ayetinde erkekler ailenin ekonomisinden sorumlu ve olduğunu belirterek şöyle buyurmakta: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.
Bu ayet evin ekonomisini yönetmekte erkeğin konumunu anlatıyor ve kadınlara nazaran iki kat miras payı alması gerçekte bu konuya bir nevi vurgu sayılır. Bu ayete göre mihr ve nafakayı ödemek her erkeğin sorumlu olduğu vacip görevlerden biridir ve yerine getirmediği takdirde cezalandırılır. Eğer bir erkek nafaka ödemekten kaçınırsa yargıç ona ceza verebilir. Nafaka konusu kadının koca ödemediği takdirde mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunabilecek kadar önemli bir konudur.
Mihirde kadına ait olan mali bir puan sayılır, zira evvela ev işleri için bir takım zorluklara katlanır ve yine hamilelik, doğum yapmak, emzirmek, çocuklara bakmak gibi durumlar iktisadi faaliyetlerde bulunması ve servet biriktirmesine mani olur. Bu yüzden kadınların iktisadi dayanağı olabilmesi için mihr belirlenmesi gerekir.
Bu konuda önemli olan bir başka nokta, erkeğin mirastan payı kadının iki kat olması aslında kadının ve çocuklarının lehinedir. Zira İslam kanunlarına göre kadının ve çocukların tüm giderlerini karşılamak erkeğin boynundadır. Bu yüzden erkek daha fazla çalışması ve evin giderlerini karşılaması gerekir. Oysa kadın çalışmak ve bu giderleri karşılamak zorunda değildir. Kadın hatta kendi malı olsa bile bu malı kocasıyla ortak yaşama harcamak zorunda değildir ve o malı kendisi için biriktirebilir. Yine çalışma veya mihr yoluyla elde ettiği mal da kadına aittir. Dolayısıyla kadın kocasının tüm mallarına ve hatta miras yolu ile elde ettiği mala ortaktır. Oysa kadının miras payı tamamen kendisine aittir.
Erkeğin nafakayı karşılamak ve aile fertlerinin iktisadi ihtiyaçlarını temin etmek ve yine eşini, mihrini ödemekten başka, erkek evlatların anne ve babasına karşı destek rolüne de işaret etmek gerekir. Ki bu da ilahi hükümde miras meselesinde bir başka hikmettir. Gerçekte erkek çocukların payının kız çocuklarına nazaran iki kat olması, onlara ebeveyninin ihtiyaçlarını karşılama yönünde teşvik edici niteliktedir. Allah-u Teala Bakara suresinin 215. ayetinde şöyle buyuruyor.
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, maldan harcadığınız şey... Ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.
Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim başta anne ve baba olmak üzere yakınlara infakta bulunmaya öncelik tanıyor. Ve İslami fıkha göre bu sorumluluk yani ebeveynin refahını temin etmek erkek çocuğun sorumluluğundadır. Bu yüzden ailenin babası vefat ettikten sonra baş oğlu babasının boynunda olan hakları karşılaması ve daha da önemlisi babasının vasiyetini uygulaması gerekir. Bu haklar Allah'ın hakkı olan namaz, oruç, hac gibi ibadi amellerle ya da başkalarına olan borç veya verilen zararlarla ilgili olabilir. Bu durumlarda baş oğul babasının boynunda olan bu gibi hakları eda etmesi gerekir. Yine bu gibi hakları eda etmek için gerekli mali bedel, babanın miras bıraktığı maldan karşılanması gerekir. Hem de bunu mal varlığı mirasçıların arasında paylaşmadan karşılamak gerekir ve eşin mihri de bunun içindedir.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet.
Muhterem dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Suriyeli Ebu Beşir şöyle diyor. Halep'in kurtulduğu gün hayatımın en güzel anıydı. İnanılması çok güçtü. Yani acaba halk gerçekten barbar teröristlerin pençesinden kurtulmuş muydu? Kentin caddelerinde halk Suriye ordusunu ve direniş cephesini karşılamaya gelmişti. Herkesin elinde Beşar Esad'ın posterleri ve fotoğrafları vardı. Şimdi artık herkes gerçek özgürlük ve güvenliğin değerini anlamıştı.
Hatırlanma üzere geçen iki bölümde Suriye yönetiminin muhaliflerinden biri olan Ebu Beşir, Beşar Esad muhaliflerinden 2011 yılında başlattığı isyan hareketine desteklediğini, ardından ailesiyle birlikte tekfirci IŞİD terör örgütü tarafından işgal edilen Halep kentine göç ettiğini anlattık. Ancak Ebu Beşir burada tekfirci terör örgütünün haşin ve acımasız gerçek yüzüyle karşılaşıyor ve örgüte katılan tek erkek evladını kaybediyor.
Bir süre sonra IŞİD komutanlarından biri şerefsizce Ebu Beşir'in küçük kızı Leyla'yı kaçırarak kendini eş yapıyor. Ebu Beşir kızını şerefsiz IŞİD teröristlerinin elinden kurtarmak için yine aynı örgütün bir başka üyesine yüklü para vererek sevgili kızından bir haber almasını istiyor. Bu gelişmeler Suriye ordusu ve müttefikleri Halep'i teröristlerden geri almak için çetin bir savaş başlattıkları bir sırada yaşanıyor.
Ebu Beşir şöyle anlatıyor. Halep kentinde durum günden güne daha vahim hale geliyordu. Etraftan Suriye ordusu Halep kentine fethetme hazırlığı yaptığı haberlere geliyor ve bu da IŞİD teröristlerini telaşa sürüklediği anlaşılıyordu. Sokağa çıktığımda IŞİD teröristlerinin hareketliliği ve yüzlerine yansıyan korkuları okunabiliyordu. Ben de Allah Teala'dan bir gün IŞİD teröristlerinin tümünün yok olmasını niyaz ediyordum. Ve bu arada IŞİD teröristlerinin mevzilere ve Halep'in çevresi sürekli Suriye ordusu tarafından vuruluyordu.
Ancak bu arada Ebu Beşir'in durumu pek iyi sayılmazdı. Ebu Beşir'in para verdiği IŞİD teröristinden bir haber gelmemiş ve Ebu Beşir ailesinde kaygı ve ızdırap devam ediyordu. Ebu Beşir o günleri şöyle anlatıyor. Eşim Ümmü Ayşe sürekli kızımız Leyla için ağlıyordu. Eşimin gözyaşları adeta yüreğime saplanan hançer gibiydi. O IŞİD teröristinden de umudumu kesmiştim. Bir gün Allah'a tevekkül ettim ve kızımı kaçıran Ebu Nasr adlı IŞİD komutanının evine gittim. Kontrol noktasına varınca oradaki terörist dur emri verdi ve benden kendimi tanıtmamı istedi. Ben de adım Ebu Beşir, Ebu Nasr komutanın akrabasıyım dedim.
Ebu Beşir şöyle devam ediyor. Orada duranlar gülerek benle alay etmeye başlayarak şöyle dediler. Ebu Nasr ne zamandan beri Suriyeli akrabası oldu? Hadi defol git. Yoksa kelleni uçururuz. Korku ve dehşet içimi sardı. Geri döndüm. Kendi kendime Allah'ım biz nasıl barbarların tuzağı olduk dedim.
Ancak Ebu Beşir eve döndükten sonra daha da kötü bir haberle karşılaştı. Kızı Leyla'dan bir haber getirmesini bekledikleri o IŞİD teröristi savaşta ölmüştü. Artık Ebu Beşir'in elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ebu Beşir maceranın devamını şöyle anlatıyor. Artık her türlü tuhaf bir olayın meydana gelmesini bekliyordum. Çünkü başka hiçbir çarem de yoktu. Halep kenti savaş havasına girmişti. Ertesi sabah tekrar o IŞİD komutanının evinin bulunduğu semte gittim. Evlerden bazıları havan topu isabeti sonucu tahrip olmuştu. Artık IŞİD'in kontrol noktası da yoktu. Semt çok tenha olmuştu. Bu sefer daha da kaygılandım. Acaba ne olmuştu?
Ebu Beşir şöyle devam ediyor. Bir gece önce semtin savaş uçakları ve havan topları ile bombardıman edildi anlaşılıyordu. IŞİD komutanı Ebu Nasr'ın evine gittim. Ev tamamen yıkılmıştı. İçinde de kimse yoktu. Kendi kendime Allah'ım Leyla ölmüş olmasın, enkazın altında kalmış olmasın dedim. İçim kaynıyordu ama elinden hiçbir şey de gelmiyordu. Allah'ım bu musibete nasıl katlanabilirim? Oğlum Beşir elden gitti ve IŞİD kurbanı oldu. Şimdi de kızım Leyla IŞİD'in pençesinde ve ondan hiçbir haber alamıyorum. O günler gerçekten bana ve aileme çok kötü geçti.
2016'nın sonlarında ve Ebu Beşir'in kızı Leyla'nın IŞİD tarafından kaçırılmasının üzerinden 4 ay geçtiği bir sırada Halep çevresindeki savaş cephelerinde Ebu Beşir'e umut kaynağı olabilecek güzel haberler geliyordu. Suriye ordusu ve direniş cephesi Halep kentini fethetme ve IŞİD ve El-Nusra teröristlerini bu önemli kentten atma işine gelmişti.
Ebu Beşir Suriye'nin ikinci önemli kenti olan Halep'in o günlerde işler acısı durumunu şöyle anlatıyor. Halep, Suriye'nin ekonomi başkentiydi ancak şimdi Suriye'nin en önemli ticari kenti tekfirci teorisinin cirit attığı alana dönüşmüştü. Halep'in önemli fabrikaları 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'nin desteklediği teoristlerce sökülerek Türkiye'ye gönderildi. Kurtlar Suriye'yi sarmış, her taraftan saldırıya geçmişti. Bir yandan Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer taraftan da Siyonist İsrail ve Amerika. Geçmişteki anılarımı gözden geçirdiğimde Suriye'nin bugün yaşadığı yıkımın halkın cahilliği ve düşmanlarca kandırılmalarının sonucu olduğunu anlıyordum.
Ancak tekfirci teröristler Halep kentinin kurtuluşun eşiğinde kent halkına ağır hasarlar dayatmaya başladı. Ebu Beşir kentin o günlerde durumunu şöyle anlatıyor. IŞİD ve diğer tekfirci terör örgütleri çocukları, kadınları ve erkekleri kalkan olarak kullanıyordu. Çocuklar ve kadınlar panik içinde IŞİD'in havan toplarına karşı kalkan oluyor ve her gün birçoğu bu yüzden hayatını kaybediyordu. IŞİD bize hayvanlar gibi davranıyordu. Onlar çok öfkeliydi. Zira ölümle burun buruna geldiklerini görüyorlardı. Halep kurtarılmak üzereydi. IŞİD hükümeti mahalle mahalle semt semt düşüyordu. Ve halkın IŞİD'in pençesinden tamamen kurtuluşun artık an meselesiydi. IŞİD ve El-Nusra teröristleri kaçmaya başlamıştı. Fakat kaçarken de her şeyi yakıp yıkıyorlardı. Kent adeta harabeye dönüşmüştü. Allah'ım, acaba bu Halep miydi? Güzel Halep'in bu hallere düştüğüne inanamıyordum.
Sonunda stratejik Halep kenti kurtarıldı ve IŞİD ve El-Nusra teröristlerine ağır darbe indirildi. Ebu Beşir, kendisinin ve Halep halkının o sıralarda duygularını şöyle anlatıyor. Haftalarca süren savaş ve sokak çatışmalarının ardından Halep kurtarıldı. Halep'in kurtulduğu gün hayatımın en güzel anısıydı. İnanılması çok güçtü. Yani acaba halk gerçekten barbar teoristlerin pençesinden kurtulmuş muydu? Kentin caddelerinde halk Suriye ordusunu ve direniş cephesini karşılamaya gelmişti. Herkesin elinde Beşar Esad'ın posterleri ve fotoğrafları vardı. Şimdi artık herkes gerçek özgürlük ve güvenliğin değerini anlamaya başlamıştı. Ben, eşim ve kızlarım Suriye ordusunu ve direniş güçlerini karşılamaya gittik. Hepimiz çok mutluyduk.
Bu gelişmelerden birkaç ay sonra Ebu Beşir'in sevgili kızını bulabilmesi için yeni bir umut ışığı belirdi. Ebu Beşir bu konuyu da şöyle anlatıyor. Suriye ordusu Halep kentine konuşlandıktan sonra onların karargahına gittim ve savaş sırasında kaybolanların durumunu sordum. Beni kayıp komitesine yönlendirdiler. Orada kızımın fotoğrafını ve kimliğini teslim ettim. Komitede çalışanlar Allah'tan umut kesilmez, eğer yaşıyorsa inşallah buluruz dediler. IŞİD elebaşları Rakka ve İdlib'e kaçmıştı. Belki kızım Leyla şimdi oralarda olabilirdi. Kızımı çok merak ediyordum. Acaba hala hayatta mıydı? Hayatta ise nerede? Halep'in kurtuluşu üzerinden 3 ay geçmişti. Ben ve eşim Ümmi Ayşe her gün kayıp komitesine uğruyor ve bulunanların listesine bakıyorduk. Ancak hala bir haber yoktu ve bu bekleyiş çok zor geçiyordu.
Sonunda Ebu Beşir için bir umut kapısı açıldı. Kayıp komitesi Suriye'nin batısında Lazkiye Liman kentinde kızının kimliğiyle örtüşen bir kız bulunduğunu haber verdi. Ebu Beşir ve eşi şimdi sabırsızlıkla Lazkiye'ye gitmeyi bekliyordu. Ancak hala bulunan kızın onların kayıp kızı olup olmadığını bilmiyordu.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünün ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her 3 defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuveyt'i korumanın tek yolu Amerikan ambargolarına son vermesiyle mümkün olacağını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki asılsız suçlamaları ve iddiaları yeniledi. İngiliz Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını iddia ederek İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki telafi edici tedbirleri hakkında iddialarını yeniledi. Türkiye Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer teknolojisine övgüde bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen Savaşı'nın son bulması konusunu ele aldı. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorne Settari, İran ve Suriye Ekonomik İşbirliği'ne, Teknolojik İşbirliği'ne vurgu yaptı. Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Başkanı, ortak bir İran-Suriye Bankası kurulması gerektiğini vurguladı. İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Karargah halkla ilişkileri, terör örgütü unsurlarının Seravan'da devrim muhafızları aracına düzenledikleri saldırıyla ilgili bildiri yayınladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.